Ayrım 4.
Sorrento ve Marina de Pisa gibi limanlar gönderilmeyi bekleyen Kuzey Amerikalı ve İngiliz askerleriyle doluydu. Hana ise öteki hemşehriler ayrılırken üniformasını yıkayıp onlara geri vermişti. Savaş bazı bölgelerde hala sürüyordu söylediklerine göre. Hana'nın savaşı ise sona ermişti. Yapayalnız kalacaksın dediler. Olsun dedi. Ben burada kalıyorum. Temizlenmemiş mayın tarlalarını, susuzluğu, yiyecek sıkıntısını hatırlatmışlardı ona. Hana ise İngiliz hastasının yanına çıkıp onunla birlikte kalacağını bildirmişti. Başını bile çevirmekten aciz olan adam hiçbir şey söyleyememişti ama parmaklarını kızın beyaz ellerine bırakmış. Hana yanında diz çökünce saçlarını okşamıştı. Serin bir esinti gibiydi kızın saçları parmaklarının arasında. ''Kaç yaşındasın sen?'' ''20.'' Bir zamanlar Pisa'da yaşayan bir dük varmış diye anlatmaya başladı. Ölmeden önce Pisa kulesine çıkarın beni demiş. Kuleden manzarayı seyrederek ölmek istiyorum. Babamın bir arkadaşı Şangay dansı yaparken ölmek istediğini söylemiş. Şangay dansının ne olduğunu bilmiyorum. Babam da bilmiyordu. Ne iş yapar baban? O savaşta. Sen de savaştasın. Hana İngiliz hastayla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Bir ayı aşkın bir süreler bakımını üstlenmesine, morfin iğnelerini yapmasına karşın en ufak bir ipucu bulamıyor adamın kimliğine dair. Başta ikisinde de bir çekingenlik vardı. Yalnız kaldıklarında daha da hissedilir bir hal almıştı bu çekingenlik. Sonra birden aşmışlardı o yabancılık hissini. Hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane araç gereçleri hepsi dağdan aşağı Floransa'ya, oradan da Pisa'ya yollandılar, kayboldular. Kodein tabletlerini eritmişti Hana, morfini de. Gidenleri seyretmişti sıra sıra kamyonları. Haydi bakalım güle güle gidin. İngiliz hastanın penceresinden el salladı onlara, sonra kepenkleri kapattı. Villanın arkasında yüksek taş bir duvar vardı. Batı yakasında oldukça geniş bir bahçesi bulunuyordu. 20 mil kadar uzakta da Floransa kentinin kadifemsi yer örtüsü uzanıyordu. Sisli günlerde Floransa gözden yitiyordu. Söylentiye göre komşu villada, yani eski Medici villasında yaşayan bir general aklını yitirmişti. Çevresindeki yüksek duvarlarla sakinlerini adeta kötü ruhlardan korumak için kurulmuş gibi görünen San Girolamo villası, şimdi kuşatma altındaki bir kaleyi andırıyordu. Bahçesindeki heykeller yerle bir edilmişti. Önünde uzanan manzaranın ayrılmaz bir parçası gibi görünüyordu şimdi villa. Bu neden de olacak bir yıkıntıya dönmüş evin önünde uzanan meyve bahçelerini evin odaları gibi algılıyordu Hana. Mayın tehlikesini göz önünde bulundurarak hep kenarlarda yürüyordu. Bahçenin belli köşelerine ancak kentte doğup büyümüş birinin taşıyabileceği öfkeli bir tutkuyla ekip biçmeye başlamıştı. Yanmış topraklara, kuraklığa meydan okuyordu. Bugün buralarda yine limon ağaçları büyüyecekti sıra sıra. Caravaggio mutfağa girdiğinde Hana'yı masanın üzerine eğilmiş buluyor. Kızın yüzü görünmüyor, yalnızca çıplak zırtı omuzları. Bedeni tir tir titriyordu, ara sıra başını masaya çarpıyordu. Caravaggio öylece durdu. İnsan en çok ağlarken enerji harcar. Gün doğmamıştı daha, Hana'nın yüzü kollarının arasından masanın karanlığına gömülmüştü. Hana dedi. Genç kadın birden dona kaldı, kıpırtısızlığın ardına saklanmak istermişçesine. Hana! Genç kadın inlemeye başladı. Çıkardığı bu seslerle aralarında bir barikat kurulmuştu sanki. Caravaggio kadının çıplak bedenine dokunmaya çekindi önce. Hana dedi. Sonra sargılı elini omuzuna götürdü. Hana hala titriyordu. Ne kadar acı çekiyor diye düşündü Caravaggio. Bu koşullarda ayakta kalabilmenin tek yolu her şeyi kazıp çıkarmak, arınmak her şeyden. Derken Hana gövdesini sanki bir mıknatıs gibi çeken masadan kalktı, doğruldu. Caravaggio'ya baktı. ''Niyetin yatağa atmaksa sakın dokunma bana.'' Üzerinde bir tek etek vardı. Yataktan kalkıp üzerine alelacele bir şeyler geçirip mutfağa koşturmuş gibiydi. Yüzü solgundu. Dağdan esen rüzgar mutfakta cereyan yapıyordu. Hana'nın yüzü al al olmuş, terlemişti. ''Hana, duydun mu dediğimi? Onu neden bu kadar çok seviyorsun? Aşığım ona.'' ''Aşık değilsin, seviyorsun.'' ''Git başımdan Caravaggio, lütfen git.'' Kendini neden bir cesede zincirlediğini anlamıyorum. O adam bir aziz, ben öyle düşünüyorum. Çok acı çekiyor. Böyle insanlar kaldı mı hayatta? Onun gibileri korumamız gerekir. Onun umurunda bile değil. Ona aşık olmamam için hiçbir neden yok. Bir hayalete aşık olup dünyaya küsen genç kadın. Bunu söyledikten sonra bir süre sustu Caravaggio. Sonra yine başladı. Acıdan korumalısın kendini. Acı nefretle at başı gider. Bunu böyle bil. Ben hayatta bunu öğrendim. İnsanların acılarını paylaşarak hafifletilebileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun. Onlar zehirini sana akıtıyor. O zehir sonunda seni de mahvediyor. Çöldeki o adamlar senden daha akıllıymış. Adamın işe yarayabileceğini kestirmişler. Zaten onun için kurtarmışlar. İşleri bitince de bırakmışlar. Yalnız bırak beni. Hana yalnızken meyve bahçesindeki uzun nemli çimenlerin arasında oturuyor. Islanan ayak bileklerinin sızısını aldırmıyor. Bahçeden kopardığı erikleri soyup pamuklu elbisesinin cebine koyuyor. Yalnızken bazen de her iki yanı servi ağaçlarıyla sıralı gölgeli yoldan birinin ağır ağır villaya geldiğini hayal ediyor. İngiliz adam uyanınca bir eriği parçalayıp ufak bir parçasını adamın ağzına veriyor. Adam eriği somurmaya çalışıyor. Çenesini zorlukla hareket ettirebiliyor. Eriğin suyu hoşuna gidiyor. Zevkten ağlayacakmış gibi görünüyor. Sonunda eriği yutabildiğini seziyor Hana. Meyvenin suyu çenesinden akıyor. Elini kaldırıp silmeye çalışıyor. Parmaklarını yalıyor. Sana erikle ilgili bir şey anlatacağım diye başlıyor. Ben küçük bir çocukken... Yataklardan çoğunun yakacak için kullanıldığı o ilk soğuk gecelerden sonra genç kadın ölü bir askerin hamağına el koymuştu. Hangi odada uyanmak istiyorsa o odaya girip duvara çivileri çakıyor, odaların pisliğine ve giderek çoğalan fareler aldırmaksızın hamağını kuruyordu. Artık her gece bir zamanlar bakımını üstlendiği o ölü askerin haki hamağında yatıyordu. Bir hamakla bir çift tenis ayakkabısı. Savaş sırasında başkalarına ait yalnızca bu iki eşyaya el koymuştu. Yatmadan önce elbisesini çıkarıp duvardaki bir çiviye asıyor, geceleri giydiği gömleği üzerine geçirip hamağa uzanıyordu. Ay ışığının duvardaki yansımalarını seyrederek uykuya dalıyordu. Havalar ısınmaya başladığından ince bir gömlekle yatabiliyordu. Oysa kış aylarında ısınabilmek için sürekli eşya yakmıştı. Hamağı, ayakkabıları ve giysisi. Bu minyatür dünyada kendini güvende hissediyordu. Öteki iki adam uzakta birer gezegen gibi geliyordu ona. Her ikisi de kendi anıları ve yalnızlıklarında. Kanada'dayken babasının samimi arkadaşı olan Caravaggio'nun o günlerde çevresinde bir sürü kadın vardı. Şimdi kendi karanlığında yaşıyordu. Erkeklerle çalışmayı reddeden bir hırsızdı. O erkeklere güvenmiyordu çünkü. Kadınlarla arkadaşlık etmeyi yeğliyordu. Ama sonunda kendini karmaşık bir ilişkiler ağı içinde buluyordu hep. Hana sabahın erken saatlerinde gizli gizli eve girmeye çalışırken onu babasının koltuğunda profesyonel ya da kişisel hırsızlıklarından bitkin düşmüş bir halde uyurken bulurdu. Caravaggio'yu düşündü. Onun gibilere kendini kaptırdığında aklını yitirmemek için ara sıra kendine çimdik atması gerekirdi. Boğuluyormuş gibi sıkı sıkı sarılmak gerekiyordu ona, tırnaklarınla tutunmak ki girebilesin onun dünyasına. Yoksa bir gün sokakta gördüğünde sana doğru gelirken tam el sallayacak gibi yaparken ansızın bir bir sokağa sapıp aylarca görünmezdi ortalıkta. Hana babasının arkadaşı bu adamı bir görünüp bir kaybolan amca olarak tanıyordu. Caravaggio insanı bağrına basar kanatları altına alırdı. İnsan onun yanında kendini güvende hissederdi. Oysa şimdi karanlıklara gömülmüştü. Tıpkı Hana gibi o da evin bir köşesine çökmüş geçmişi düşünüyordu. İşte böyleydi Caravaggio. Çölden gelen İngiliz desen, o da öyleydi. Savaş boyunca en kötü durumdaki hastalarına bakarken bile hemşire rolüne sığınarak soğukkanlılığını korumuştu. Bunun üstesinden geleceğim, yılmayacağım. Savaş sırasında kendi savaşımını verirken içinde sakladığı cümleler de bunlar. Urbino'dan Anghiari'ye, Monterchi'den Floransa'ya, Pisa'ya dek uzanan yolculuklarında... İngiliz hastayı Pisa'daki hastanede görmüş değil, suratı abanoz gibi olmuş bir adam, kapkara. Kimliği belli değildi, yanık bedeni ve yüzünün bir bölümüne tanenli asit dökülmüştü. Bu da çürümüş derisin üzerinde kabuğumsu bir tabaka oluşturmuştu. Gözlerinin çevresi yılan otu merheminin mor rengine bürünmüştü, tanınmayacak haldeydi. Genç kadın bazen birkaç battaniye alıp kendi üzerine örtüyor, battaniyelerin sıcaklığından çok üzerindeki ağırlığı hoşuna gidiyor. O da ay ışığıyla dolduğunda uyanıyor, düşüncelere dayılıyor. Uykudan değil de dinlemekten büyük haz alıyor. Eğer yazar olsaydım kalemlerimi, defterlerimi, en sevdiğim kedimi yanıma alıp yatakta yazardım diye düşünüyor. Hiçbir yabancıya, hiçbir sevgiliye o dünyanın anahtarını vermezdim. Dinlemek, dünyayı tüm yönleriyle ama hiç yargılamadan kabullenmekti. Denizde yüzmek, adını bile bilmeyen bir askerle sevişmek. İnsan bilinmeyene karşı sevecenlikle yaklaşabilirse, kendisine karşı da sevecenlikle yaklaşabilir diye düşünüyor. Bir zamanlar askerlere ait olan battaniyelerin altında bacaklarını oynatıyor. Battaniyenin yünü bacaklarını okşuyor. İngiliz'in çölde bedevilerin ona yaptığı örtünün altında hissettiklerini hissediyor. Özlemini çektiği bir şey var bu İtalyan dağlarında. Alacakaranlığın ağır ağır çöküşü, tanıdık ağaçların hışırtısı. Toronto'da geçen gençlik yıllarındaki yaz gecelerinde olduğu gibi. Oradayken benliğini bulmuştu. Kucağında tembel bir kediyle yatağına uzanıp uyukladığı ya da yine kedisiyle birlikte yangın merdivenine çıkıp oturduğu günlerde. Çocukluğunda birçok şeyi Caravaggio'dan öğrenmişti. Takla atmayı söz gelimi. Ama Caravaggio'nun elleri artık hep ceplerinde, yalnızca omuzlarıyla işaret ediyor. Kim bilir savaş onu hangi ülkelere sürüklemişti. Hana Kadınlar Koleji Hastanesi'nde eğitim görmüş, Sicilya işgali sırasında İtalya'ya gönderilmişti. Yıl 1943'tü. Kanada 1. Çocuklar Bölüğü İtalya'da çalışmaya başlamıştı. Yaralılar akın akın bölge hastanelerine gönderiliyordu. Arezzo'daki meydan savaşından sonra ilk bölükler geri çekildiğinde hastane yaralılarla dolmuştu. Hiç dinlenmeden geçen 3 günün sonunda yerde ölü yatan birinin yanına uzanmış, çevresindeki dünyaya gözlerini kapatarak 12 saat uyumuştu Hana. Uyandığında porselen bir vazonun içinde duran bir makası alıp şekline şemaline hiç dikkat etmeksizin saçlarını kesmişti. O korkunç 3 gün boyunca saçlarının nasıl sinirine dokunduğunu düşündükçe daha da çok sinirleniyordu. Her eğilişinde saçları yaralı bir askere değiyordu. Ölümle herhangi bir bağlantısı olsun istemiyordu. Bir saç teli aracılığıyla bile. Saçlarını kısacık keser kesmez yaralıların yanına döndü. O günden sonra hiç aynaya bakmadı. Zaman zaman tanıdıklarının savaşta öldüğü haberini alıyordu. Bir yaralının kanını temizleyip karşısında babasının ya da Danforth Avenue'da tanıdığı birinin suratını görme korkusuyla yaşıyordu her gün. Kendine ve hastalarına sinirlenir olmuştu. Onları kurtaracak tek şey akılları, mantıklarıydı. Ama bu işin bir mantığı yoktu. Ülkede kan gövdeyi götürüyordu. Toronto'nun kendisi için ne ifade ettiğini artık hatırlamıyordu. Yaşananlar korkunç bir operaya benziyordu. Herkes birbirine öyle kaba davranıyordu ki, askerler, doktorlar, hemşireler, siviller. Hana ise hastalara daha da içten davranıyor, eğilip kulaklarına güzel sözler fısıldıyordu. Herkese dostum diyordu bir kere, sonra şu şarkıyı söyleyip güldürüyordu onları. Ne zaman Franklin D'ye rastlasam, bana derdi ki dostum selam. Askerlerin kan fışkıran kollarına, bacaklarına sargılar sarıyordu. Orduların kuzeye doğru yol aldığı sırada Hana askerlerden kendisine tonlarcaymış gibi gelen şarapnel parçalarını çıkarıyordu. Bir gece hastalardan biri öldüğünde kuralları iplemeyip adamın çantasındaki tenis ayakkabılarını alıp giydi. Ayağına biraz büyük gelmişlerdi ama rahatlardı. Yüzü sertleşmiş, incelmişti. Caravaggio işte bu suratla karşılaşacaktı. Daha çok yorgunluktan zayıflamıştı. Sürekli açtı ve yemeğini yiyemeyen ya da yemeği reddeden bir hastanın karnını doyurmaya çalışırken kendisinin bir lokmada yutabileceği ekmeğin ziyan oluşunu, çorbanın soğumasını gördükçe öfkeyle karışık bir bitkinlik hissediyordu. Değişik bir şey istemiyordu, yalnızca ekmek, et. Kasabalardan birindeki hastanenin kendi fırını vardı. Boş zamanlarında fırıncıların yanında geziyor, fırının tozu dumanı ve karın tokluğu umudunu içine soluyordu. Daha sonra Roma'nın doğusunda bulundukları sırada birisi ona hediye olarak Kudüs enginarı vermişti. Hep kuzeye doğru ilerliyorlardı. Bazilikalarda, manastırlarda ya da yaralıların bakımını yapmak için konakladıkları yerlerde uyumak tuhaftı. Birisi öldüğünde yatağın kenarına tutturulan küçük karton bayrağı kaldırıyordu ki hastane görevlileri boş yatak olduğunu uzaktan görebilsin. Her ölümün ardından soluğu hastanenin dışında alıyordu. Dışarısı yaz, kış ya da bahar olsun mevsimler hiç değişmiyordu sanki. İnsan kokusundan birkaç dakika içinde olsa kurtulmak, hava yağışlı da olsa, fırtınalı da olsa dışarı çıkıp ay ışığında dolaşmak ihtiyacı duyardı. Merhaba dostum, elveda dostum. Bakın kısa sürerdi. Ölüme kadar yapılan bir sözleşme. Ne ruhunda ne de geçmişinde ona hemşire olmayı öğretecek bir şey vardı oysa. Ama saçını kesmek bir sözleşmeydi ve Floransa'nın kuzeyindeki San Girolamo villasında kurulan geçici ordugaha kadar sürmüştü. Orada 4 hemşireydiler, 2 doktor, 100 de hasta vardı. İtalya'daki savaş kuzeye uzandıkça onlar geride kalmışlardı. Derken yerel bir zaferin kederli kutlama törenlerinde ne Floransa'ya ne de Roma'ya başka bir hastaneye gitmeyeceğini söyledi. Onun savaşı sona ermişti. İngiliz hasta dedikleri o yanmış adamla kalacaktı ki bu adamın eklemlerinin zayıflığı nedeniyle herhangi bir yere taşınması zaten söz konusu olamazdı. Gözlerinin üzerine nergis zambağı merhemi sürecek, yanmış derisini maden tuzuyla yıkayacaktı. Hastanenin güvensiz olduğunu söylemişlerdi ona. Aylarca Almanların kullandıkları, sonra müttefiklerce bombalanıp yağma edilen bu manastırda aç açık yaşanamayacağını. Ona hiçbir şey bırakamayacaklardı. Üstelik bölge haydutlardan da geçilmiyordu. Yine de ayrılmayı reddetti. Hemşire kıyafetini çıkartıp aylardır yanında taşıdığı kahverengi giysisini üzerine geçirdi. Tenis ayakkabılarını giydi. Savaştan dışarı adım attı. Onların arzusu üzerine yeterince taşınmıştı bir yerden ötekine. Rahibeler manastırı geri almaya gelene dek İngiliz hastayla birlikte bu villada yaşayacaktı. Bu adamdan öğrendiklerinin ardına saklanmak istiyordu. Bir şey vardı adamda onu çeken, yetişkinlikten kaçmasına yardımcı olan bir şey. İngiliz'in kendisiyle konuşma biçimini, onun düşünce tarzını vals yapmaya benzetiyordu. Kuzey'in istilası sırasına bakımını üstlendiği 200 kadar hastadan biri olan bu atsız, yüzü bile olmayan adamı kurtarmak istiyordu. Basma elbisesinin içinde kutlamalardan döndü. Öteki hemşirelerle paylaştığı odaya gidip oturdu. Gözünü kenarda duran aynanın parıltısı kamaştırdı. Yavaşça yerinden kalkıp aynanın yanına gitti. Küçücük bir aynaydı ama içinde bulunduğu koşullarda yine de büyük bir lüks sayılırdı. Bir yılı aşkın süredir aynalarda kendi suretine bakmayı reddetmişti. Arada sırada duvarlara yansıyan gölgesi dışında kendisini hiç görmemişti. Aynada yalnızca yanağı görünüyordu. Elleri titreyerek aynayı kendinden uzaklaştırdı. Bir broşun içine sıkıştırılmış gibi görünen küçücük portresine baktı ana. Dışarıdan tekerlekli sandalyelerinde güneşe çıkartılan hastaların sesleri geliyordu. Hastane görevlileriyle gülüyor, eğleniyorlardı. Durumu ciddi olanlar hala içerideydi. Aynaya bakarak gülümsedi kendi kendine. ''Merhaba dostum.'' Aynaya iyice baktı. Kendisini tanımaya çalıştı. Bahçeye çıkarlarken Hanna ile Caravaggio'nun arasında bir soğukluk hissediliyor. Sonra Caravaggio kendine özgü ağır konuşma biçimiyle anlatmaya başlıyor. Danforth Avenue'da çok geç saatlerdeydi. Birisinin doğum günü partisi vardı. Nightcrawler lokantasında. Anımsıyor musun ana? Herkes ayağa kalkıp bir şarkı söyleyecekti. Baban, ben, Gianette ve arkadaşlar. Sen de söylemek istemiştin hayatında ilk kez. Okula gidiyordun o zamanlar. Söylediğin şarkıyı da Fransızca dersinde öğrenmiştin. Çok resmiydin. Önce sandalyeye, sonra masaya, tabakların yanan mumların arasına çıkmıştın. Alain Tonfon. Dipnot, Fransız milli başı çevirinin notu. Sol elin göğsünün üzerinde söylemeye başlamıştın. Alain Tonfon. Oradaki insanların çoğu söylediğin şarkının ne olduğunu farkında değildi. Sen de belki sözlerinin anlamını tam olarak bilmiyordun. Ama şarkının anlamının bilincindeydin. Pencereden esen rüzgar etekliklerini havalandırıyordu. Hatta etekliğin bir mumu söndürecekti neredeyse. Bacakların bembeyazdı. Baban gözlerini senden ayırmıyordu. Bu yeni dille mucize yaratıyormuşsun gibi sana bakıyordu. Mesele tüm netliğiyle dilinden dökülüyordu. Öylesine akıcı, hiç duraksamadan, mumlar çevrende giysine dokundu dokunacak. Bittiğinde hepimiz ayağa kalkmıştık. Sen masadan inip babanın kucağına oturdun. Ellerindeki o sargıları değiştirebilirim. Hemşire olduğumu unutuyorsun. Çok rahat, eldiven gibi. Nasıl oldu bu? Bir kadının penceresinden atlarken yakalandım. Fotoğrafı çeken kadın, anlatmıştım ya sana. Kadının bir suçu yoktu. Hanna Caravaggio'nun kolunu yakalıyor, kaslarına masaj yapıyor. İzin ver. Paltosunun ceplerinden ellerini çıkarıyor. Gündüz gördüğünde sargıların ne kadar kirli olduğunu düşünmüştü. Oysa gece ışığında ne kadar da parlıyorlar. Sargıları açtıkça Caravaggio geri geri adım atıyor. Kollarının beyazı ortaya çıkıyor. Bir büyücüymüşçesine sargılarından kurtulana dek. Çocukluğundan tanıdığı bu amcaya yaklaşıyor Hanna. Caravaggio'nun bu azaptan kurtulmak için Hanna'nın gözlerinin içine bakan gözlerini yakalıyor. O da yalnızca onun gözlerine bakıyor. Elleri insan derisinden bir kase gibi birleşmiş. Hanna ellerini ellerine uzatırken başı Caravaggio'nun yanağına doğru yükseliyor, sonra boynuna yaslanıyor. Ellerinin derisi gergin, iyileşmiş gibi. Bu kadarı için bile onlara çok dil döktüm. Nasıl kurtuldun peki? Eski günleri, eski becerileri bir unutuyorsun. Evet, anımsadım. Dur kıpırdama, uzaklaşma benden. Tuhaf günlerdi. Bir savaşın son günleri. Evet, her şeyi yeniden uyum sağlamaya çalışmak. Evet. Caravaggio mehtabı avuçlarının arasına almak istercesine ellerini kaldırıyor. İki baş parmağımı da kestiler. Hanna bak. Ellerini Hana'ya doğru uzatıyor. Hana'nın o güne dek ancak göz ucuyla gördüğünü doğrudan gösteriyor. Bir elini tersine çevirip bunun bir kandırmaca olmadığını göstermeye çalışıyor. Elindeki çukurumsu bölge baş parmağının kesildiği yer. Elini Hana'nın bluzuna doğru götürüyor. Caravaggio işaret ve orta parmaklarıyla kadının gömleğini çekiştirdikçe kadın bluzun omuzlarının üzerinden kaydığını hissediyor. Bak ancak böyle dokunabiliyorum bluzuna. Çocukken benim için bir kahramandın sen. Düşlerimde geceleri birlikte çatılara tırmanırdık. Gece eve geldiğinde ceplerinde soğuk yiyecekler, kalem kutuları ve bir Forest Hill piyanosundan bulduğum müzik notaları getirirdin bana. Ağaç yapraklarının gölgesi Caravaggio'nun yüzüne şekiller çiziyor. Süslü bir kadının şapkasının siyah dantelası gibi düşünüyor Hana. Kadınları seviyorsun değil mi? Eskiden severdin. Severim. Neden geçmiş zaman kullanıyorsun? Savaşın, sefaletin arasına böyle şeyler önemini yitiriyordu ondan. Caravaggio başını sallıyor. Yüzündeki gölge kayboluyor. Yalnızca geceleri resim yapan sanatçılara benzerdin. Mahallede bir tek onların evinin lambası yanar geceleri. Kent parkında dizlerine bağladıkları eski kahve tenekeleri ve başlıklarından çimene sızan fenerin ışığıyla salyangoz avlayanlar gibi. Beni götürmüşsün oraya. Solucanları sattıkları bir kahve vardı. Oranın borsa gibi olduğunu söylemiştin bana. Solucanların fiyatı bir yükselip bir düşüyordu. 5 sent, 10 sent. İnsanlar ya batıyor ya da köşeyi dönüyorlardı. Anımsıyor musun? Evet. Gel geri dönelim. Hava soğuyor. En usta cep hırsızlarının işaret ve orta parmakları aynı boydadır. Böylece ellerini cebin içine bütünüyle sokmak zorunda kalmazlar. Yarım santimlik muhteşem mesafe. Ağaçların altından eve doğru yürüyorlar. Kim yaptı bunu sana? Daha da alçaltıcı olsun diye bir kadına yaptırdılar. Bileklerimi masanın ayaklarına kelepçelediler. Baş parmaklarımı kestiklerinde ellerim hissizleşmişti. Hayal dünyasında gezer gibiydim. Ama asıl sorumlu o kadını getiren adamdı. Ranuccio Tommasoni. Kadının bir şeyden haberi yoktu ki. Ne adımı, ne ülkemi, ne de ne yaptığımı biliyordu. Eve döndüklerinde İngiliz'i bağırıp çağırırken buldular. Hana Caravaggio'yu bırakıp merdivenlerden yukarı fırladı. Koşup trabzanların kenarından keskin bir dönüş yaparken tenis ayakkabıları ahşap parkalarda çınlıyordu. İngiliz hastanın sesi koridorda yankılanıyordu. Caravaggio mutfaktan bir parça ekmek alıp Hana'nın peşinden koştu. Üst kattaki gürültü patırtının nedeni çok geçmeden anlaşıldı. İngiliz'in odasına bir köpek girmişti. Adamın çığlıklarından şaşkın durumdaydı. Hana Caravaggio'ya bakıp gülümsedi. Köpek görmeyeli yıllar oldu. Savaş boyunca hiç köpek görmedim.